Ayrım 8.
Arka sereye bağlı küçük bir sandık. Sandığın içinde peynir, ekmek ve bir şişe su. Sonra Jules Verne'in kitapları. Pedallara bassam bassam, Mersin'e dek gitsem ve denizi görsem. Lastiğim patlasa, yolda onarsam, yaya yürüsem, yollar bitmese, bitmese. İstediğim şeylerin düşünü kurmak bile zevk veriyordu bana. Sonunda kararımı verdim. Çalışacağım. O sırada zaten abim bir terzinin yanında çalışıyordu. Karnesinde bir yığın zayıfla eve döndüğünü gören anam babam, abimin geleceğini hemen çizmişlerdi. Anamın bir gece önceki gördüğü düş de bu tarihsel kararın alınmasına yardım etmişti. Anam düşünde nur yüzlü bir dede görmüştü. Ve bu dede abimin elinden tutarak, "Bu çocuğa ne yarar varsa Ramazan Usta'dan var," demişti. Ramazan Usta da o günden sonra abimin terzi ustası olmuştu. Gerçi abim sonradan bu dedeye yığın yığın küfürler salladı ama tarihsel kararı hiçbir kimse değiştiremedi. İş aramaya başladım. Ararken sorarken Horoz Dibak'ın orada bir esnaf kahvesinde ayakçılık buldum. Yeme içme adama ait günlükte şu. Sabah 7'de işbaşı. Akşam 6'da paydos. 11 saat çalışma. Ceyhan 8 saat gidiver geliver. Görev? Çay var, kahve var diye dükkanın dört bir yanını döneceksin. Çay isteyene çay, kahve isteyene kahve götüreceksin. Bu arada karşıdaki otele de ara sıra çıkacak, müşterilerin çaydan kahveden yana hallerini, hatırlarını soracaksın. Tamam mı yeğen? Tamam Sait Usta. Biz zaten alışmışız it ayağı yemiş gibi dolaşmaya ta 7 yaşından. Güç mü gelecek yani şimdi kahvecilik bize? Üstelik iç içebildiğince çay kahve bedava. Gerçi kahveyi sevmem ama çay kaç bardak olursa içerim. Sait Usta diz kapaklarıma dek gelen uzun bir beyaz ceket verdi. Elime de çay terazisi. Hadi bakalım dedi. Göster kendini. Kendimizi göstermeyip de ne yapacaktık? Kendimizi göstermek için var gücümüzle çalışmaya başladım. Yarı uykulu kalkıyor, kahvenin yolunu tutuyordum. Ak gömleğimizi giyip terazimizi elimize aldık mı görev başladı sayılır. Çaylar demlendi, çay içen, kahve içen. Lan hey kahveci. Evet, kahve lan. Kaç tane? 100-200 tane olsun. Bir tane lan bir tane. Nasıl olsun? Orta şekerli olsun. Söyle lan o kel Sait'e tam şekerini fincanın orta yerine koysun. Tamam abi geldi. Tez gel lan. Fırlıyorum dükkana. Daha ileriden bağırıyorum. Kahve yap bir, orta olsun, köpüklü olsun, şekeri de ortasında olsun. Terazinin bir yanına su, bir yanına kahve. Susuz götürdün mü? Söz hazır. Nerede lan bunun orospusu? Ne orospusu abi? Suyu lan suyu. Hiç susuz kahve olur mu? Unuttum dedin mi? Sanki kahvenin içinde zehir varmış gibi adam dudağını değdirmez. Get suyunu da al gel der. Bu kez aynı yolu bir de su için tepersin. Usta benden memnun, ben ustadan memnun. Ama ah şu bardak, tabak, şekerli kaşık saklayanlar olmasa. Her akşam sayarım. 2 bardak eksik, 3 kaşık eksik, 1 şekerlik eksik. Ara işin yoksa. Abi bizim kahve fincanı var mı burada? 2 kere mi alacaksın lan silik? Aldın gittin ya. Abi bizim çay bardağı var mı burada? He, biraz önce elinde sepet siptilliğe doğru gitti. Abi bizim şekerlik var mı burada? Gözünü dört aç lan. Dulgarı doğurdu. Bizi hırsız yerine mi koyuyorsun? Ulan bizim aklımız kitap değil ya. Elbet diye bir iki yerde fincan unutacağız. Şekerlik unutacağız. Tabak unutacağız. Bazı günler olur. Bir çay bardağı bir saat aranır. Esnafların arasında. Böylece bizim çalışma 13-14 saati geçer. Ama o yorgunluk üstüne bir de buldun mu menet dibi eri bardağı. Tüm yorgunluğun çıkar. Sevinirsin ki ne sevinme. Yoksulun eşeğini yitirip sonra buluşu gibi. Kahvenin karşısındaki otel de bir alem. Tüm çay meraklıları orada. Adamlar art arda 3-4 çay içerler. Gidersin boşalmaya, tazele delikanlı derler. Tazelesin delikanlı. İn, çık, kaç ayak merdiven, onlara nesi merdivenlerden? Senin işin yoksa tazele. Ara sıra otel yazmanı yaşlı adamı da göreceksin. al bir çay diyeceksin. Boşa almaya gittiğinde söyle ustana oğlum yatsın yedeğin altına diyecek. Sen de aynen ileteceksin Sait Usta'ya. Usta katibinki yedeğin altına yazılacakmış. Usta kızacak. Ulan be o pezevengin. Ama biraz sonra düşünecek ki otel demek günde 50 marka demektir. 50 markanın kârı da bizim bir günlük demektir. Yaşasın akıl fikir. İşte bu otelde bir Nimet abla vardı. İri yarı, 30-35 yaşlarında, soluk yüzlü, iri dudaklı bir kadın. Otelin temizlik işlerine bakardı. Ara sıra akşamları saat 6'dan 7'den sonra beni çağırır, mektup yazdırırdı. Zarfın üzerine hangi kentin adını yazdırdığını anımsamıyorum ama mektubun içine her zaman aynı şeyi yazardık. Şarkı gibi bir şey. Perişanım, berbatım, halim duman. O saatlerde benim halim de duman mı duman. Bacaklarım titriyor yorgunluktan. Kafamın içi zın zın ötüyor, kime çay, kime kahve diye düşünmekten. Bitti mi Nimet abla? Dur, bir şey daha diyeyim, de. De ki, ayrılacağız de. Yazarım, ayrılacağız. Daha, çok yakında ayrılacağız yaz. Çok yakında ayrılacağız. Sonunda bir gün yazdık, ayrıldık. Sordum Nimet ablaya. Kimden ayrıldın Nimet abla? Kocamdan. Niye? Geçinemedik. Kötü müydü? Çok kötüydü. Ne iş tutardı? İşi mi vardı ki? Hiç çocuğun yok mu senin? Yok. Niye yok? Yanıt da yok. Ben de üstelemedim. Zarfını da yazdım. Elime tutuşturduğu pul parasını aldıktan sonra postanenin yolunu tuttum. Otele her çay kahve çıkarışımda Nimet ablayla konuşur olduk. Bana arada bir çiltim üzüm, bir dilim karpuz uzatıyor. Bu karpuzları, üzümleri çabucak yiyip dükkana koşabilmek için merdivenlerde atıştırıyordum. Bir gün işim bitince gel de mektup yazalım dedi. Olur dedim ama benim odama gel. Onun odası hemen 10 merdiven çıkınca sağ tarafta küçücük bir odaydı. Saat 6'dan sonra bardak sayımını yaptık. Tamamdı bardaklar ve kaşıklar. Eyvallah usta dedim ve Nimet ablanın odasına çıktım. Hazırdı kalemi kağıdı. Kağıdın altına kalın bir karton uzattı. Yaz bakalım dedi. Sevgili anacığım. Başladık yazmaya. Mektup ilerledikçe Nimet abla yanıma sokulmaya başladı. Başörtüsünü çıkarmış, yanağını yanağıma değdiriyordu. Sonra eğildi, parmaklarımı öptü. "Uuu, inci gibi yazı yazan bu parmaklara kurban olsun Nimet ablası." dedi. Soluğundan huysuzlanmıştım. Yatağın biraz yanına kaydım. O da kaydı, geldi. "Ne o? Korkuyor musun benden?" "Yo," dedim. "Niye korkayım?" "Yo, korkuyorsun, korkuyorsun." "Vallahi korkmuyorum." Uzandı. "Öyleyse gel yanıma uzan." "Ama mektup?" "Bak gördün mü? Korktun işte." "Ben hiçbir şeyden korkmam." "Gel öyleyse." Toz içindeki ayaklarımla yatağa yanına uzandım. Elini başımın altına koyduktan sonra "Korkmuyorsun hiç değil mi?" diye sordu. Güldüm. "Ne var ki? Neden korkacağım?" "Soyunsam da korkmaz mısın?" Durakladım. İri bir kadındı. Gözlerine baktım. Bir tuhaf olmuştu gözleri. Çakmak çakmak. Anam bana küçükken Deli Zeynep'in nasıl delirdiğini anlatmıştı. Sonra gözlerini. Birden bu gözleri o gözlere benzettim. "Niye soyunacağım? Burada leğen yok ki yıkanasın." "Hiç." Sıktı beni. "Sen erkek olmadın mı daha?" diye sordu. "Erkeğim ben," dedim. "Öbür türlü erkek." "Ne türlü erkek?" Durmadan karnını kasıyor, bacaklarını oynatıyordu. "Elini atsana buraya." "Nereye?" Göğsünü gösterdi. "Erkek sen atarsın." Attım elini. "Nimet ablası kurban olmuş," diye başladı sıkmaya. Öyle sıkıyor ki neredeyse nefesim kesilecek. Biraz durdu, soyunmaya başladı. Başımı çevirdim, başımı tuttu. "Bak bak korkma." Kapkara bulutların arasındaydık sanki Nimet ablayla. Bulutlardan aşağı düşüyordum, o da beni tutuyordu, sıkıyordu. Sıkan, sıkan, insanı öldüren bir mengene. Biraz sonra giyinirken bana, "Sakın kimseye bir şey deme ha," dedi. Ne olmuştu ki? Ne diyecektim? Hiçbir şey olmamıştı. Gerçi içimden kopup gelen tatlı bir sıkılma, bir daralma duyumsamıştım o an ama ne olur bu kadın Nimet abla değil de o bizim okuldaki Fazilet olsaydı diye düşünmüştüm. Evet, Fazilet olsaydı bu kadın. Ertesi gün otele içimde tatlı, karmaşık bir duyguyla çıktım. Gözlerim Nimet ablayı arıyordu. Galiba biz çok utanılacak bir şey yapmıştık. Nimet ablanın yüzünde bu utancı izleyecektim. Ama o hiç oralı değildi. Çarşafları katlayıp duruyordu. Sanki bir gün önce onu çırılçıplak gören ben değildim. Nimet abla, hı, çay getireyim mi sana? Ablası kurban olmuş. İstersen kahve getiririm. Hadi getir. Gözünü sevdiğimin horozluğu. Hem çay götürdüm hem de kahve. Gelecek misin gene 6'da? He dedim. Gel emi. Bir ay Nimet ablaya erkekliğimi kanıtlamaya çalıştım. Ama sanırım ben ona erkekliğimi değil, o bana kadınlığını mı kanıtmaya çalışmış? Bir gün yok oldu gitti Nimet abla. Hiç etkilemedi beni. Canımı acıtıyordu son zamanlar. Okullar açılınca Sait Usta'ya veda ettim. Daha adam şimdiden gelecek yazı garantiye almaya çalışıyordu. Yazın yanıma geleceksin ha diyordu. Olur diyordum ben de. Tüm paralarımı güvecin içine boşaltmıştım. İçinden yalnız bir pantolon, bir de ayakkabılık para almıştım. Tüm kış babam yeni evimizden söz etti. Babamın dediğine göre bir gün bizim bu üzerinde ev diye oturduğumuz arsanın sahibi 10 işçiyle bir girişecekmiş işe, tuzla buz edeceklermiş evimizi. Sabi dersen bizim pek öyle sabilikle mabilikle de ilgimiz kalmamış. Büyümüş kocaman olmuşuz. Babam bir sepet değil ya, iki sepetle nar götürsen yine de boş. Çıkın da çıkın diyor. Şimdi tutup bir sabiyi daha meydana getirmek var ama senden de yaş geçti avrat, benden de diyor ve arkasından ekliyordu. Gidelim avrat, senin arsana yapalım bir ev, keyfimize bakalım. Her sene bir taş koysak ev bizim ev. Bu Hürriyet Mahallesi'ndeki arsa anama ilk kocasından kalmışmış. Yahu diyordu babam. Çocuklar büyüsünler büyüsünler dedin durdun senelerce. Baksana iyice büyüdüler. Akılları her şeye yetiyor. Bundan sonra bunlar istesen de it uğursuz olmazlar. Aldılar alacakları kadar terbiyeyi. Öyle bir terbiye verdim ki ben bunlara. Terbiye derim ben ona, terbiye. Anamsa hiç olmazsa 2 yıl daha bu mahallede oturmamızı istiyordu. Biz de ayrılmak istemiyorduk Türk Ocağı mahallesinden. Gözümüzü burada açmış, onun kaldırımlarında oynamış, onun elektrik direklerinin dibinde oturmuş, onun ağaçlarının dutlarını yemiştik. Her sokağında, her ağacında, her taşında bir anımız vardı. Onun için babamdan yana çıkmıyor, yansız olmayı yeğliyorduk. Avrat, bak şu güveçteki paranın başına bir hal gelmeden arsaya bir göz oda kondursak, ondan sonra top yıkamaz bizi be, top! Babam son kozlarını oynamaya başladı. Bilmem doğru, bilmem yalan bir gün anama. Madem ver o parayı, bir arkadaşa borç vereceğim, dedi. Anam, bre herif hani ev yapacaktık o parayla, deyince babam taşı gediğine koydu. Öyleyse deyim ki ben arkadaşa, kusura bakma arkadaş deyim, biz eve başladık deyim. Vallahi başlamasak ne olacaktı? Ha sendeydi, ha bendeydi diyeyim, he? Böylece yeni evimizin, mülk evimizin yapılmasına hem de hemen Haziran 1 der demez başlanmasına oy birliğiyle karar verildi. O karar gününden sonra babam daha bir iştahla para atmaya başladı güvece. Olmazsa diyordu, ileride bir göz daha yapar, onu da kiraya veririz. Ondan alacağımız 3 senelik parayla bir göz daha, 2 gözün parasıyla 1 sene sonra bir göz daha, onların parasıyla öteki seneye 2 göz daha. Anam dayanamadı. Ocağın batmaya bire herif dedi. Kendi bir göz evi buldu da lafla avluda yer bırakmadı, göz kondurmadık. Babamın anlatma iştahı kursağında kaldı. Ona kalsa o kocaman avlunun içine 15-20 odacık konduruyor, bunların hepsini kiraya verdikten sonra kendi de bir yanına bakkal dükkanı açıyor, avludakilerin alışverişleriyle gül gibi geçinip gidiyorduk. Ah, düş kurmak, o düşün içinde yaşamak. 1 Haziran babama göre çok uzun, bize göre çok kısa geldi çattı. Ayrılmak istemediğimiz mahallemiz 1 Haziran yaklaştıkça daha çok şirinleşiyordu gözlerimizde. O yaz aylarında tahta yattığımız günler, sokağın ışığının yatağımızın içine vurması, sanki ayrıcalığımızın ayırdına varmış olan nar ağacının ortadan ikiye bölünmesi, paslı avlu duvarları, kulplu kaynaklı tulumbamız, bol bol kısır yaprağı topladığımız asmamız, bunların hepsi tatlı anılarımızın birer canlı varlığıydılar. Ve biz bu varlıklardan bir gecenin içinde ayrılacaktık. Ardımızda sevinçlerimizle, acı çığlıklarımızla çınlamış kapkaranlık bir bahçe, bir de kilitli kapı bırakarak. Kim bilir, belki de bizden sonra birileri gelecekti buraya, kazmalar, kürekler işleyecek, bu bizim her köşesinde bir anımız bulunan avlumuza kocaman bir apartman dikeceklerdi. Ve ben yıllar sonra oradan geçecek, o elektrik direğinin altında dinelecek bu apartmanı gözlerim dolarak izleyecektim. Adına da Saadet Apartmanı diyeceklerdi. Yok canım, bizler gibi hiç kimse mutlu olamamıştır orada. İsterse adına Çifte Saadet Apartmanı desinler. 1 Haziran olmadı. 2 Haziran günü babam, ben, anam arsanın olduğu yere gittik. İçimde bir eziklik, bir burukluk. Ama babamın gözleri ışıldıyor. Galiba bu ışıltı son soluğunu vereceği yeri bilmenin, bulmanın ışıltısı olsa gerek. Öyle ya, bizler hep öyle düşünürdük, söylerdik. Tanrım, rahat döşeklerde göz yummamızı nasip eyle. İnsanın kendi evi olursa, elbette o evde de üzerinde şöyle rahatça insanın gözlerini kapayabileceği bir döşeği olurdu. Babam zaten telaşı çok sever. Bir ev yapmak da, isterse bir gecekondu olsun, bir eser yaratmak olduğuna göre bol bol telaşa yer verir. İşte babam bu telaşla başladı işe. Bir kazık buraya çaktı, bir kazık oraya. İki kazık daha çaktı. Evin temeli ve oturacağı yer belli. Anama sordu. Nasıl, iyi mi büyüklük? Anam iplerin arasında kalan yere baktı. Acık daha büyütsek, dedi. Masraf da büyür avrat, masraf da, dedi babam. Başladı söktüğü kazığın yerine birer çukur kazmaya. Bir tanesini de ben kazayım dedim, pek beceremedim. Babam, sen su ver yeter, dedi. Anam da arsanın çevresindeki gecekondularla şimdiden ahbap olmaya çalışıyordu. Ama benim kimseye baktığım yoktu. Topuna da kızıyordum. Sanki beni mahallemden kopup getiren bu yoksul insancıklarmış gibi. Babam bir gün önceden oraya yığdığı direklerden 4 tanesini bizim yardımımızla bu çukurlara dikip yanlarını taşlarla bir güzel bastırdı. Sonra yanlardan atkılar attı, çiviler çaktı. Güneş battığında bizim evin çatkısı hazırdı. Diyordu babam, yarın da duvarları çaktık mı bir sıvasıyla tavanı kalır. Ama babam böyle sıkı çalışmaya alışkın olmadığı için o gece titreyerek yattı. Bir üşüme, bir yanma. Anam tanısını koydu. Sıtma. Babam bağırdı. Yorgunluk. Anam söylendi. Güneş geçti kafana. Hem aspirin hem de sıtma ilacı verdik babama. Ama bu iki şahane ilaç bile babamı sabahleyin ayağa kaldırmadı. Bir hafta izin almıştı çalıştığı lokantadan. Şayet yatar kalırsa ne zaman bitecekti bizim kutsal yuvamız? Fakat ayağa kalkmasıyla o yazın sıcağında dondum dondum deyip tekrar yatağa girmesi bir oldu. Bizim büyük inşaat yarım kalmıştı. Bunun üzerine babam, aman oğlum dedi bana, yarım ev bu. Dilmeleri, tahtaları çalar giderler. En iyisi sen git orada yat. Anam, bre herif tanımadığı bilmediği mahalle çocuğun. Yok be ana dedim, gider yatarım. Bizi çocuk mu sanıyorsun? Öğleden sonra anam sırtıma bir çul yükledi. Koy yorganı da üstüne dedim. Ağır olmasın oğlum. Koy koy. Yola düştüm. Yolda birkaç yerde mola verdim. Arsaya girerken yaşlı bir kadın çıktı önüme. Ne lan taşınıyor musunuz dedi. He dedim. Bitmedi ya daha eviniz. Biz içindeyken biter. Çok yoksulsunuz galiba. He. Yatağı tahtaların üzerine bırakıp kendime bir yer hazırladım. Orta yere iki kalın direk koydum. Üzerine de tahtaları dizdim. Yatağımı bunların üzerine serdim. Oturduğum yatağın üzerine gülmeye başladım. Bizim evi Nasreddin Hoca'nın türbesine benzettim. Kendimi de Nasreddin Hoca'ya. Anamın uyarmasına karşın akşam eve yemeğe gitmedim. Yatağı yorganı kime teslim edecektim? Erkenden yatağıma girdim. Biraz sonra bir yaşlı adam geldi. Hoş gelmişsen yegen. Hoş bulduk dayı. Sizindir bu ev. He. Hayır ugir ola. Sağ ol. Oturdu yanıma. Bu kez ben sordum. Senin ev nerede? Şu karşı. Yani komşuyuz. He. Cebinden hem pis hem de çürük bir kayısı çıkararak uzattı. Ye. Yemem dedim. Amel ediyor beni. Beni bu etmiyor, zerdali ediyor. Ama gene yiyorum. Ye afiyet olsun. Ne dedin? Afiyet olsun dedim. Nerede çalışın sen? Okurum. Ne okun? Okulda okurum. Biraz sonra bir yaşlı kadın gelince adam, otur dedi ona. Sonra bana, bizim avrat dedi. Hoş geldin deze dedim. Hayır dedi. Kocası atıldı. Türkçe bilmez. Oturdular belki bir saat. Ne adam konuştu, ne kadın, ne de ben. Birbirimizin yüzüne baktık, durduk. Sonunda bir söz etti adamın ağzı. Onu da ben anlamadım. Hadi gidip yatalım avrat. Dedi ki kalkıp gittiler. Zaten hemen ilk akşamdan yatmıştı millet. Hiçbir pencerede ışık yoktu. Ama bizim mahallemiz böyle miydi ya? Cıvıl cıvıl kaynardı şimdi. Sokakta koşuşan çocuklar, pencerelerden gelen müzik sesleri. Bir sıkıntı bastı içimi. Bu sıkıntıyla uyudum kutsal evimizin direkleri arasında ilk uykumu. Uyku da değildi bu, dalmak gibi bir şeydi. Gün ışığıncaya dek sıçradım, sıçradım durdum. Gün ışıdıktan sonra da zaten uyumama olanak yoktu. Sanki bir göstermelik maymunmuşum gibi yatağın yöresine bir yığın sümüklü, gözü çapaklı çocuk birikmişti. Hiç konuşmaksızın boyuna bana bakıyorlardı. İşlerinden birine sordum. Senin adın ne lan? Sanki tokat atmışım gibi çocuk ağlıya ağlıya evine kaçtı. Yorganı başıma çektim. Bir zaman bekledim. Açtığımda yine hepsi başucumdaydılar. Garip bir yaratığı izler gibi bakıp duruyorlardı. Hadi ulan evinize!